Ayrım 20, bozuk yoldaki çukurları telaşsız, kendinden emin manevralarla atlatan Ferit, ait olduğu yere dönmüş biriydi artık. Vahit'in evinde geçirdiğimiz geceden sonra çok daha konuşkandı. Beni yanına, yolcu koltuğuna oturtmuş, konuşurken yüzüme bakmaya başlamıştı. Bir iki kez gülümsedi bile. Sakat eliyle direksiyonu ustaca çevirirken, önünden geçtiğimiz köyleri, yıllar öncesinden tanıdığı kişilerin yaşadığı çamur damlı kulübeleri gösteriyordu. Bu insanların çoğu dedi, ya öldü ya da Pakistan'daki göçmen kamplarına sığındı. Ölenler daha şanslıydı diye ekledi. Yanmış, yerle bir olmuş minicik bir köyü işaret etti. Köy kararmış, çatısız duvarlardan ibaret kalmıştı. Gözüme bir duvarın dibinde uyuyan bir köpek ilişti. Bu köyde bir dostum vardı dedi Ferit. Usta bir bisiklet tamircisiydi. Çok da iyi tabla çalardı. Taliban onu da ailesini de öldürdü, köyü yaktı. Yanmış köyün içinden geçtik. Köpek kımıldamadı bile. Eskiden Celalabad-Kabil yolu 2 saat sürerdi. Belki biraz daha fazla. Ferit'le Kabil'e ulaşmak 4 saatimizi aldı. Ulaşınca da Ferit beni Mahipar Barajı'nı geçtiğimiz zaman uyarmıştı. Kabil senin anımsadığın yer değil. Biliyorum, duydum dedim. Ferit bana duymakla görmenin aynı şey olmadığını belirten bir bakış fırlattı ve haklı çıktı. Çünkü Kabil nihayet karşımda belirdiğinde Ferit'in bir yerlerde yanlış yola saptığı duygusuna kapıldım. Hayır, bundan kesinlikle emindim. Ferit, yüzümdeki şaşkınlığı, aptallaşmış ifadeyi daha önce defalarca görmüş olmalıydı. Buraya taşıdığı yolcuların arasında Kabil'i uzun zamandır görmemiş olanlar vardı. Omzuma pat pat vurdu. Ülkene hoş geldin dedi suratsızca. Yıkıntılar ve dilenciler. Nereye baksam bunları görüyordum. Dilenciler eskiden de vardı. Baba onlar için yanında hep fazladan bozuk para taşırdı. Bir dilenciyi eli boş çevirdiğini hiç görmedim. Ama şimdi limi limi olmuş, çuval bezinden giysileri, bir metelik için uzanmış esmer kirli elleriyle her köşe başında öbek öbektiler. Bir fark daha. Şimdi dilencilerin çoğunluğu çocuktu. Zayıf, asık yüzlü, kimisi taş çatlasın 4-5 yaşında. İşlek yolların kaldırımlarında burkalı annelerinin kucağında inliyorlardı. Bahşiş, bahşiş. Bir şey daha vardı. İlk anda fark edemediğim bir şey. Yanlarında yetişkin bir erkek görmek neredeyse olanaksızdı. Savaşlar, Afganistan'da babaları çok az bulunan bir mala, değerli bir ayrıcalığa dönüştürmüştü. 70'li yıllarda kentin en büyük caddelerinden biri olan Maywand'da batıya Karteşseh bölgesine doğru ilerliyorduk. Hemen kuzeyimizde bütünüyle kurumuş Kabil Irmağı, güneydeki tepelerde eski kentin yıkık surları. Onun doğusunda savaş lordu dostumun 1992'de işgal ettiği antik kale, Balahisar. Kalenin bulunduğu Şirdar Veze Dağ sırası, 1992 ile 1996 arasında mücahit güçlerinin Kabil'e roket yağdırdığı ve şu anda tanık olduğum yıkımın büyük bir kısmını gerçekleştirdiği yerdi. Şirdar Veze Dağları da ta batıya uzanırdı. Tope Şeşt'in öğle topunun bu dağlardan atıldığını çok iyi anımsıyordum. Her gün öğle paydosunu duyurmak için, Ramazan'da da iftar vaktini haber vermek için patlatılırdı. O zamanlar topun gümbürtüsünü kentin her yerinden duyardınız. Çocukken buraya Maywand Caddesi'ne çok gelirdim diye mırıldandım. Dükkanlar, oteller vardı. Pırıl pırıl neon ışıkları, lokantalar. Seyfo adındaki bir adamdan uçurtma alırdık. Eski polis merkezinin yakınlarında küçük bir dükkanı vardı. Merkez hala duruyor dedi Ferit. Kentte polis sıkıntısı çekilmiyor. Ama ne Maywand'da bir uçurtma ya da uçurtmacı bulabilirsin ne de başka bir yerde. O günler çoktan bitti. Maywand Caddesi dev boyutlu kumdan bir kaleydi artık. Tamamen çökmemiş olan binalar bile oyulmuş çatıları, roket mermilerinin delik deşik ettiği duvarlarıyla ayakta zor duruyordu. Ara ara bir moloz yığınına dönüşmüş koskoca bir mahalleye rastlıyordunuz. Bir enkaz yığınının altına sıkışmış, kurşun delikleriyle kaplı bir tabela gördüm. Coca-Co. Camsız, yıkıldı yıkılacak bir binanın yanında, kırık tuğla ve taşlardan oluşan bir tepeciğin üstünde oynayan çocuklar gördüm. Bisikletliler, katır arabaları yola devam edebilmek için dilenci çocukların, sokak köpeklerinin, molozların çevresinden dolanıyordu. Kentin üstüne bir pus, bir toz bulutu çökmüştü. Irmağın karşı tarafında kapkara bir duman sütunu gökyüzüne yükseliyordu. Ağaçlar nerede dedim. Kışın sobalara odun oldular dedi Ferit. Büyük bir bölümünü de şorabi kesti. Neden? Dalların arasına keskin nişancılar gizleniyordu. İçimi bir hüzün kapladı. Kabil'e dönmek, eski, unutulmuş bir dosta rastlayıp talihinin yaver gitmediğini, sahip olduğu her şeyi yitirdiğini görmekten farksızdı. Babam, Şare Kohna'da bir yetimhane yaptırmıştı dedim. Eski kentte, biraz güneyde. Orayı biliyorum dedi Ferit. Birkaç yıl önce yıkıldı. kenara çekebilir misin? Biraz yürümek istiyorum. Ferit arabayı küçük bir arka sokaktaki terk edilmiş kapısız binanın öndeki kaldırıma yanaştırdı. Burada bir eczane vardı dedi kamyondan inerken. Maywand Caddesi'ne döndük. Sağa batıya doğru yürümeye başladık. Bu koku ne dedim. Bir şey gözlerimi yakıyor, sulandırıyordu. Mazot diye yanıtladı Ferit. Kentin jeneratörleri bozulup duruyor. Elektriğe güvenemedikleri için de insanlar mazot yakıyor. Mazot ha? Eskiden bu caddenin ne koktuğunu anlatıyor musun? Ferit gülümsedi. Kebap. Kuzu kebabı dedim. Kuzu dedi Ferit sözcüğü diliyle tadarak. Kabil'de şimdi bir tek Taliban kuzu yiyebiliyor. Dirseğimi çekti. İti an, çomağı hazırla. Bir araç bize doğru yaklaşıyordu. Sakal devriyesi diye fısıldadı Ferit. Taliban'la ilk karşılaşmamdı. Onları televizyonda, internette, dergi kapaklarında, gazetelerde görmüştüm. Ama işte karşımdaydı. Aramızda 50 adım bile yoktu. Ağzımdaki bu tat, su katılmamış, ham korku değilse neydi? Etim ansızın çekilmiş, kemiklerime yapışmamış mıydı? Küt küt atan şey yüreğim değil miydi? İşte geliyorlardı olanca ihtişamlarıyla. Kırmızı Toyota pikap yanımızdan ağır ağır geçti. Kasasına bir avuç genç, asık yüzlü erkek çömelmişti. Kalaşnikovları omuzlarından sarkıyordu. Hepsi de sakallı, kara türbanlıydı. İçlerinden koyu esmer tenli, 20'li yaşlarda gösteren, kalın kaşları çatık bir genç elindeki kırbacı çeviriyor, arada bir kamyonun yan tarafına vuruyordu. Etrafta gezinen gözleri benimkileri buldu. Bakıştık. Hayatımda kendimi hiç bu kadar çıplak hissetmedim. Sonra tütün lekeli bir tükürük savurdu, bakışlarını başka yöne çevirdi. Yeniden soluk alabildiğimi hissettim. Kamyon ardında bir toz bulutu bırakarak uzaklaştı. Sen delirdin mi diye tısladı Ferit. Ne? Bir daha sakın onlara gözünü dikip bakma anlıyor musun? Asla. İsteyerek olmadı dedim. Arkadaşın haklı dedi bir ses. Kuduz bir köpeği sopayla dürtüklesen daha iyi ederdin. Mermi delikleriyle dolu bir binanın ön basamaklarında oturan yalın ayaklı yaşlı bir dilenciydi. Sırtında lime lime olmuş bir çapan, başında da lekeli bir türban. Sol göz kapağı boş göz çukurunu örtüyordu. Romatizmadan bükülmüş parmağıyla kırmızı ipi kabın gittiği yönü gösterdi. Böyle dolaşıp duruyorlar, aranıyorlar. Birinin onları kışkırtmasını umarak. Er ya da geç aradıklarını buluyorlar tabii. Ve eğlence başlıyor. Allahu Ekber naralarıyla işe girişiyorlar. Ağızlarına layık bir suçlu bulamadıkları günlerde bile eli boş dönmüyorlar. Sağda solda her zaman bir şiddet olayı vardır, öyle değil mi? Taliban yakınlardayken gözünü ayakkabılarından ayırma dedi Ferit. Dostunun öğütleri çok yerinde diye atıldı yaşlı dilenci. Islak ıslak öksürdü, pis bir mendile tükürdü. Kusura bakma ama bana verebileceğin birkaç kuruşun var mı diye soludu. Ferit, bas dedikten sonra kolumu çekti. Hadi gidelim. Yaşlı adama 100.000 Afgani verdim. $3. Parayı almak için öne eğilince ağır kokusu, ekşi sütle haftalardır yıkanmamış ayak karışımı. Burun deliklerime doldu, midemi kaldırdı, parayı çabucak cebine attı, tek gözüyle sağı solu hızla taradı. Cömertliğinize binlerce teşekkür, ağa efendi. Kartehisseh'teki eğitimhanenin yerini biliyor musun diye sordum. Çok kolay. Darüleman bulvarının hemen batısında dedi. Eski yetimhaneyi roket isabet edince çocukları Kartehseh'e taşıdılar. Birini aslan kafesinden kurtarıp kaplan kafesine atmak gibi bir şey. Sağ ol ağa dedim, gitmeye hazırlandım. Bu senin ilk seferinde değil mi? Nasıl? Taliban'ı ilk görüşün. Bir şey demedim. Yaşlı dilenci başını salladı, gülümsedi. Ağzında kalabilen sapsarı çürük dişler göründü. Kabil'e girişlerini ilk gördüğüm gün anımsıyorum da. Nasıl da sevinmiştik. Ölümler bitti dedik. Vah vah. Tıpkı şairin dediği gibi aşkın en pürüzsüz göründüğü an dertler bastırıverdi. Yüzüme bir gülümseme yayıldı. Bu gazeli biliyorum. Hafızdan. Evet öyle dedi adam. Bunu da benden iyi kimse bilemez. Üniversitede hocaydım. Öyle mi? Öksürdü. 1958'den 1996'ya kadar Hafız'ı, Hayyam'ı, Rumi'yi öğrettim. Sonra Beydel, Cami, Saadi. Bir keresinde 1971'de konferans vermek üzere Tahran'a bile davet edildim. Mistik Beydel hakkında ders verdim. Ayağa kalkıp alkışlamışlardı. Hah! Başını esefle salladı. Ama pikaptaki gençleri gördüm. Tasavvufu ne kadar umursuyorlar dersin. Annem de üniversitede öğretmenmiş dedim. Adı neydi? Safiye Akrami. Bütün o katarak katmanlarına karşın gözleri parlayıverdi. Çöldeki yabani otlar yaşar, oysa bahar çiçekleri çabucak solar. Ne zarafet, ne asalet, ne trajedi. Adamın önüne diz çöktüm. Annemi tanır mıydın? Elbette dedi. Dersten sonra oturup konuşurduk. Son kez finallerden hemen önce yağmurlu bir gün bademli nefis bir keki paylaşmıştık. Bademli kek ve ballı çay. Artık gebeliği iyice belirgindi ve her zamankinden daha güzeldi. O gün bana söylediği şeyi hiç unutmadım. Ne dedi? Lütfen söyle. Baba, annemi bana hep kaba fırça darbeleriyle tanımlardı. Harika bir kadındı gibi. Bense hep ayrıntıların açlığını çekerdim. Saçlarının güneşte parlayışı, en sevdiği dondurma, en sık mırıldandığı şarkılar tırnaklarını yer miydi? Ama baba onun anılarını kendisiyle birlikte mezara götürmüştü. Belki de annemin adını anmak suçluluk duygusunu harekete geçiriyor, onun ölümünden kısacık bir süre sonra yaptığı şeyi anımsatıyordu. Ya da onun için öyle büyük bir kayıptı, acısı öyle derindi ki annemden söz etmeye dayanamıyordu. Belki de her ikisi birden. Şöyle dedi, çok korkuyorum. Neden diye sordum. Öyle mutluyum ki Doktor Resul. Böylesine büyük, müthiş bir mutluluk insanı korkutuyor. Yine nedenini sordum. Şöyle dedi. Senin bu kadar mutlu olmana ancak senden bir şey almaya hazırlandıkları zaman izin verirler. Hemen onu susturdum. Şşt, hadi ama saçmalama. Ferit kolumu tuttu. Gitmeliyiz Emir Ağa dedi tatlılıkla. Kolumu çekip kurtardım. Başka, başka ne dedi? Yaşlı adamın yüz hatları yumuşadı. Keşke hatırlayabilseydim. Ama maalesef aradan çok zaman geçti. Belleğimse şu binalar kadar hasarlı. Kusura bakma. Ama küçücük bir şey. Ne olursa. Yaşlı adam gülümsedi. Kendimi zorlayacağım söz. Yine gel beni bul. Teşekkür ederim dedim. Çok teşekkür ederim. İştendim. Annemin bademli keki sevdiğini, bir keresinde müthiş sözcüğünü kullandığını ve mutluluğundan ürktüğünü öğrenmiştim. Sokaktaki bu yaşlı adamdan annem hakkında babadan bir ömür boyunca alabildiğimden çok daha fazla bilgi edinmiştim. Kamyona geri dönerken Ferit'le az önceki olaya, Afgan olmayanların akıl almaz bir rastlantı olarak değerlendirecekleri şeye, sokaktaki bir dilencinin annemi tanımasına değinmedik. Çünkü Afganistan'da, özellikle de Kabil'de böylesi mucizelerin son derece olağan olduğunu ikimiz de biliyorduk. Baba şöyle derdi, hiç karşılaşmamış iki Afgan'ı al, bir odaya kapat, 10 dakika sonra akraba çıkarlar. Yaşlı adamı o binanın basamaklarında bırakmıştık ama kararlıydım. Öğüdüne uyup geri dönecek ve annemle ilgili bir şey anımsayıp anımsamadığını soracaktım. Ne yazık ki onu bir daha hiç görmedim. Yeni yetimhaneyi Karteh-Sehin kuzey kesiminde kurumuş Kabil Irmağı'nın kıyısında bulduk. Düz baraka tarzı bir binaydı. Duvarlardaki çatlaklara, camsız pencerelere kalın tahtalar çivilenmişti. Ferit yolda Karteh-Sehin kentte savaştan en çok zarar gören semt olduğunu söylemişti. Kamyondan inerken ne kadar doğru söylediğini gördüm. Kanıtlar sarsıcıydı. Koca koca çukurlarla dolu sokakların iki yanında bombalanmış, yerle bir olmuş binalardan, boşaltılmış evlerden başka bir şey yoktu. Ters dönmüş bir arabanın paslı iskeletinin, ekranı olmayan, molozların arasına yarı gömülmüş bir televizyonun, üzerinde siyah püskürtme boyayla Zendabad Taliban, Çok Yaşa Taliban yazan bir duvarın önünden geçtik. Kapıyı kısa boylu, zayıf, kelleşmeye yüz tutmuş bir adam açtı. Kır sakallı, taraz tarazdı. Sırtında eski tüvit bir ceket, gözünde tek camı çatlak bir gözlük. Camların gerisindeki küçük, mercimeğe benzeyen kara gözleri benimle Ferit arasında çırpınıyordu. Selamın aleyküm dedi. Selamın aleyküm dedim. Ona Polaroid'i gösterdim. Bu çocuğu arıyoruz. Fotoğrafa yarım yamalak baktı. Kusura bakmayın, onu hiç görmedim. Resme doğru düz bakmadın dostum dedi Ferit. Neden bir daha bakmıyorsun? Lütfen diye ekledim. Kapının arkasındaki adam fotoğrafı aldı, inceledi, bana geri verdi. Hayır, üzgünüm. Bu kurumdaki her çocuğu tanırım. Bu hiç de tanıdık gelmedi. Şimdi izninizle yapılacak işlerim var. Kapıyı kapadı, sürgüyü çekti. İşaret parmağımın mafsalıyla kapıya vurdum. Aa, aa, lütfen aç. Niyetimiz kötü değil. Kapının arkasından sesi geldi. Söyledim ya, burada değil, lütfen gidin. Ferit ilerledi, alnını kapıya dayadı. Dostum, biz Taliban değiliz, dedi alçak, dikkatli bir sesle. Yanımdaki bey çocuğu güvenli bir yere götürmek istiyor. Peşaver'den geldim, dedim. Yakın bir dostum, çocuklar için hayır kurumu işleten Amerikalı bir karı koca tanıyor. Adamın kapının gerisindeki varlığını hissedebiliyordum. Orada durmuş dinliyor, duraksıyor, kuşkuyla umut arasında gidip geliyordu. Dinle, Sohrab'ın babasını tanırdım dedim. Adı Hasan'dı. Annesinin adı da Ferzane. Çocuk babaannesine Sasa dermiş. Okuma yazma biliyor. Ayrıca sapanı da çok iyi kullanırmış. Bu çocuk için bir umut var. Aa, bir çıkış yolu. Lütfen aç kapıyı. Yalnızca sessizlik. Onun yarı amcasıyım dedim. Bir dakika geçti. Sonra çekilen sürgünün sesini duyduk. Adamın zayıf yüzü kapı aralığında belirdi. Bir bana, bir Feride baktı. Bir konuda yanıldın dedi. Ne? Sapanı müthiş kullanıyor. Gülümsedim. O sapandan bir an ayrılmaz diye sürdürdü sözünü. Onu beline sokar, gittiği her yere götürür. Bizi içeriye aldı, kendini tanıttı. Yetimhane müdürü Zaman, ofisime gidelim dedi. Peşine takıldık. Loş, iç karartıcı koridorlardan üstü başı dökülen yalın ayak çocukların yanından geçtik. İncecik asırların dışında zemini çıplak, pencerelerine naylon gerilmiş odalara, döşeksiz, demir karyolaların dip dibe dizildiği yatakhaneleri arkamızda bıraktık. Burada kaç yetim var diye sordu Ferit. Sığdırabileceğimizden çok daha fazla. En az 250 dedi Zaman omzunun üzerinden. Ama hepsi yetim değil. Çoğunun babası savaşta ölmüş, anneleri de onlara bakamıyor. Çünkü Taliban kadınların çalışmasına izin vermiyor. Onlar da çocukları buraya getiriyor. Eliyle havayı süpürür gibi bir hareket yaptı, kederle ekledi. Burası sokaktan iyi elbette ama o kadar da iyi değil. Bu bina oturulmak için yapılmamış ki, bir halı imalatçısının deposuymuş. Su ısıtma tesisatı bile yok. Kuyu da çoktan kurudu. Sesini alçalttı. Yeni kuyu açmak için Taliban'dan defalarca para istedim. Tesbihlerini yuvarlayıp yok dediler. Para yok. Alayla güldü. Bir duvarın dibindeki sıra sıra yatağı gösterdi. Yeterli karyolamız yok. Elimizdeki karyolaları serecek döşeğimizde. İki çocuğun çevirdiği ipi atlayan bir kızı gösterdi. Şu kızı görüyor musunuz? Geçtiğimiz kış çocuklar battaniyeleri paylaşmak zorunda kaldı. Kızın erkek kardeşi de soğuktan öldü. Yeniden yürümeye başladı. Son baktığımda kilerde bir ay zor yetecek pirinçten başka bir şey yoktu. O da bitince çocuklara kahvaltıda ve akşamları ekmekle çaydan başka bir şey veremeyeceğiz. Öğle yemeğine hiç değinmediğini fark ettim. Durdu, bana döndü. Burası hiç de korunaklı değil. Yiyecek yok, giysi yok, içecek su yok. Buradaki en bol şey çocukluğunu yitirmiş çocuklar. İşin en acıklı yanı da bunlar şanslı olanlar. Kapasitemizi kat kat aştık. Her gün bir sürü anneye geri çevirmek zorunda kalıyorum. Bana doğru bir adım attı. Sohrab için umut var demiştin değil mi? Yalan söylemediğinden eminim. Aa, ancak çok geç kalmış olabilirsin. Ne demek istiyorsun? Zaman bakışlarını kaçırdı. Beni izleyin. Müdürün çalışma odam dediği yer, yere atılmış bir hasır gibi bir masa ve iki katlanan iskemleyle dört çıplak, çatlak duvardı. Zamanla karşılıklı otururken gri bir farenin duvardaki delikten başını uzattığını, sonra hızla odanın ortasına seyirttiğini gördüm. Durup önce benim, sonra da Zaman'ın ayakkabılarını koklayınca tiksintiyle irkildim. Açık kapıdan kaçıp gitti. Sordum, çok geç derken neyi kastettiniz? Çay ister misiniz? Hemen demleyebilirim. Hayır, teşekkür ederim. Konuşmayı yelerim. Zaman iskemlesinde geriye yaslandı, ellerini göğsünde kavuşturdu. Söyleyeceklerim hiç de hoş şeyler değil, üstelik tehlikeli. Kimin için? Senin, benim ve tabii Sohrab için. Eğer iş işten geçmediyse elbette. Bilmek istiyorum dedim. Başını salladı. Haklısın ama önce bir soru soracağım. Yeğenini bulmayı gerçekten çok mu istiyorsun? Çocukken girdiğimiz sokak kavgalarını düşündüm. Hasan'ın benim yerime de iki, bazen üç kişiye karşı tek başına mücadele edişini. Korkuyla siner, öylece seyrederdim. Araya girmeye karar verir ama her seferinde duraksar, cayardım. Bir şey beni geri çekerdi. Koridora bakınca bir takım çocukların halka olmuş dans ettiğini gördüm. Sol bacağı dizin hemen altından kesilmiş küçük bir kız yırtık pırtık kilimin üzerinde oturuyor, onlara izliyordu. Gülümsüyor, ötekilerle birlikte el çırpıyordu. Sakat elini yanına sarkıtmış olan Ferit'in de çocuklara baktığını fark ettim. Vahit'in oğullarını anımsadım ve anladım. Sohrab'ı bulmadan Afganistan'ı terk etmeyecektim. Yerini söyle dedim. Zaman bir süre öylece baktı bana. Sonra başını salladı, bir kurşun kalem aldı, parmaklarının arasında çevirmeye başladı. Adımı karıştırmayın ama, söz veriyorum. Kalemi masaya hafif hafif vurdu. Söz vermene karşın, bu yaptığıma pişman olacağımdan eminim. Ama o kadar da önemli değil. Belamı bulmuşum zaten. Sohrab'a şu kadarcık faydam dokunsa yeter. Evet, anlatacağım çünkü sana güveniyorum. Sende umutsuz bir insanın ifadesi var. Uzunca bir süre sustu. Bir talip yetkili var dedi fısıldar gibi. Ayda bir iki kez gelir. Yanında para getirir. Fazla değil ama hiç yoktan iyidir. Fıldır fıldır gözleri bir an bana dikildi. Sonra kaçtı. Genellikle kızlardan birini alır. Ama her seferinde değil. Buna göz mü yumuyorsun dedi Ferit arkamdan. Masaya yaklaştı. Başka seçeneğin var mı diye yapıştırdı Zaman. İskemlesini geriye itti. Masadan biraz uzaklaştı. Sen buranın müdürüsün dedi Ferit. Görevim bu çocuklara göz kulak olmak. Engelleyemiyorum. Ferit kükredi. Çocukları satıyorsun. Ferit otur karşıma. Ama artık çok geçti. Ferit masanın karşı ucuna adeta uçtu. Adamın üzerine çullanıp yere mıhlarken Zaman'ın iskemlesi havaya fırladı. Müdür Ferit'in altında eziliyor, boğuk sesler çıkartıyordu. Can havliyle salladığı bacakları masanın çekmecelerinden birini yerinden çıkardı. Kağıtlar yere saçıldı. Masanın öteki tarafına koştum. Zamanın sesinin neden o kadar boğuk çıktığını gördüm. Ferit adamı boğuyordu. İki elimle omuzlarına yapıştım, sertçe çektim. Ama bir silkinişte benden kurtuldu. Bu kadar yeter diye bağırdım. Ama Ferit'in yüzü kıpkırmızı kesilmiş, dudakları gerilmişti. Onu öldüreceğim, beni durduramazsın, geberteceğim onu diye fısıldadı. Bırak onu, geberteceğim, sesi derhal bir şey yapmazsam ilk cinayetime tanık olacağımı söylüyordu. Çocuklar bakıyor, Ferit bakıyorlar dedim. Elimin altındaki omuz kasları gerildi bir an, zamanın boynunu sıkmayı yine de sürdüreceğini anladım. Sonra başını çevirdi, çocukları gördü. Kapıda sessizce el ele duruyorlardı, kimisi ağlıyordu. Ferit'in kaslarının gevşediğini hissettim. Ellerini indirdi, ayağa kalktı. Aşağıya, zamana baktı. Yüzüne iri bir tükürük fırlattı. Sonra gitti, kapıyı kapadı. Zaman sendeleyerek doğruldu. Yeniyle kanlı dudaklarını, yanağındaki tükürüğü sildi. Öksürerek, hırıldayarak takkesini, gözlüğünü taktı. Artık iki camın da çatlak olduğunu görünce gözlüğü çıkardı. Yüzünü ellerinin arasına gömdü. Uzun bir süre hiçbirimiz konuşmadık. Sohrabı bir ay önce aldı diye hırıldadı sonunda. Elleri hala yüzündeydi. Sen kendini müdür mü diyorsun dedi Ferit. Zaman ellerini indirdi. 6 aydır maaş alamadım. 5 parasızım. Çünkü biriktirdiğim her kuruşu bu yetimhaneye harcadım. Sahip olduğum ya da miras aldığım her şeyi sattım. Sırf bu Allah'ın unuttuğu yeri ayakta tutmak için. Benim de Pakistan ya da İran'da ailem yok mu sanıyorsunuz? Ötekiler gibi kaçıp gidebilirdim. Ama gitmedim. Kaldım. Onlar için kaldım. Başıyla kapıyı gösterdi. İstediği çocuğu vermesem 10 tanesini alıp götürür. Ben de birini almasına göz yumuyor, takdiri Allah'a bırakıyorum. Gururumu hiçe sayıp o kahrolası parasını, o pis, iğrenç parasını kabul ediyorum. Sonra da pazara gidip çocuklara yiyecek alıyorum. Ferit gözlerini yere eğdi. Sordum. Aldığı çocuklara ne oluyor? Zaman gözlerini ovuşturdu. Bazen dönüyorlar. Nasıl biri, onu nasıl buluruz dedim. Yarın Gazi Stadyumu'na gidin. Devre arası onu görürsünüz. Siyah güneş gözlüğünü hiç çıkarmaz. Kırık gözlüğünü aldı, evirip çevirdi. Artık gidin. Çocukları korkuttunuz. Bizi sokak kapısına kadar geçirdi. Kamyon yola çıkınca yan aynadan zamanın eşikte durduğunu gördüm. Bir grup çocuk çevresini sarmış, pantolonunun üzerine sarkan gömleğinin eteğine yapışmıştı. Adam kırık gözlüğünü takmıştı.